Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakata aktaracağız. İstanbul Aile Vakfı Danışma Kurulu üyesi Üner Karabıyık'la yapılan "Hane Halkı Büyüklüğümüz Tek Çocuğa Düştü" başlıklı mülakatı sunuyoruz. Türkiye gündeminde aile kurumu maruz kaldığı tehditler vesilesiyle son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bazıları bunun suni bir gündem olduğunu söylüyor. Bu hususta neler söylersiniz? Bu sadece Türkiye'nin gündeminde değil, dünyanın gündeminde. Kimse bunun suni bir gündem olduğunu, aileye yönelik bir tehdidin olmadığını düşünmesin. Bu konu çok önemli. Suni bir gündemle meşgul ediliyoruz diye düşünmek çok büyük bir yanılgı olur. Malumunuz insanlar şeytanın olmadığını düşünür ve tuzağına düşer. Tehdidin varlığını görmek, o tehdide karşı alınacak önlemleri de beraberinde getirecektir. Onun için ilk önce bu tehdidin gerçek olduğunu görmek gerekiyor. Buradaki tehdidin büyüklüğünü görmek isteyenler, Amerika'daki, Avrupa'daki uluslararası basının bu konudaki gündem başlıklarına bir göz atsın. Bu bile kafi. Ama bizim açımızdan konu aslında çok net ortaya konmuş. İstiklal Marşımızın ilk iki dizesinde, "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Biz sancağın gönderdeki yerini ocağa bağlamışız. Bizim son ocağımız sönmeden o sancak oradan inmez" demişiz. İstiklal Harbi ile bunu kanımızla, canımızla ortaya koyarak ispat etmişiz. Bunu temin eden şey ne? Millet şuuru. Millet şuuru nereden geliyor? İşte millet şuuru o ocaktan geliyor. Ocakta annelerin, anneler, annelik olgusu bu yüzden önemli. Nesillere mayalanan şuur anneden geliyor. Bu bağın, bu ocağın ruhunun tecessüm ettiği yer ailedir. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız, hatırlarsanız, çok önemli bir beyanat verdi. Bizim toplumumuz ne ataerkil ne anaerkildir. Biz aile erkil bir milletiz dedi. Millet olmamızın ön koşulu işte o yüzden aileye yönelen her tehdit bizim için varoluşsal bir tehdittir. Bir milli güvenlik tehdididir. Dolayısıyla aileye yönelik tehditler bireysel hak ve özgürlükler bağlamında ele alınmak ve ele aldırılmak isteniyor. Ama bizim özellikle söylediğimiz bir şey var. Bizim bireylerle işimiz yok. Biz görüyoruz ki LGBT propaganda ve dayatması çocuklarımızı hedef alıyor. Bu propaganda ve dayatma sebebiyle arkadan gelen kuşaklar bu sapkın akımların etkisine maruz kalıyor. Bakın, Amerika'da geçtiğimiz günlerde en yoğun tartışma şu oldu. LGBT paçavrasını Beyaz Saray'a astılar. Asarken de Amerikan bayrağı kanununa mugayir şekilde astılar. Yani onların kanununa göre Amerikan bayrağının merkezde olması gerekiyor. Ama orada LGBT paçavrasını tam merkeze astılar ve Amerika kamuoyu şu anda bunu tartışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Senin kanunundan da güçlüyüm diyor bir merkez. Bütün dünyaya bunu gösteriyor. Yani sizin en güçlü devletler arasında saydığımız bir devletin bayrağını olması gereken yerden kaldırıp onun yerine bir paçavrayı kendi insanı eliyle astırabilen bir mekanizma. Buna karşı çok uyanık olmak zorundayız. Bu konunun abartıldığını söyleyenler de var. Hayır, bu konu ne bir abartı ne bir vehim. İstatistikler var. Amerika'da geçtiğimiz günlerde bu istatistikler paylaşıldı. Herkes internetten ulaşabilir. Statista web sitesi var. Kaynakları ortadadır, açıktır. Amerika'da kendisini LGBT olarak tanımlayan bireylerin toplumdaki oranı %7,2 olarak ifade ediliyor. Yıllara ve nesillere dağılımına baktığımızda 1946 öncesi doğanlarda %1,7. Bu tedrici olarak artıyor ama en vahim tablo 1997-2004 arasında doğan, bazılarının Z kuşağı olarak tarif ettiği kuşakta bu %20'lere dayanmış durumda. Niye peki bu böyle? Kendi kendine mi oluyor? Amerika'da 2040 yılında bazı çalışmalara göre nüfusun 3'te 2'sinin LGBT olacağı hesaplanıyor. Bu ne demek? Bu nüfusun 3'te 2'si LGBT ise nüfus artışı diye bir şey olmayacak. O yüzden biz insan neslinin varoluşsal tehdidi diyoruz buna. İnsan neslini tehdit eden, varoluşunu tehdit eden bir akım var. Bir propaganda ve dayatma var. Bu uluslararası kurumlarca destekleniyor ve finanse ediliyor ve bu gayet açık net. Arka planda ne gibi destekler söz konusu? Biz bu konuyu 2019'dan bu yana detaylı çalıştık, saha çalışmaları yaptık, literatür taramaları yaptık. Yaptığımız literatür taramasında gördük ki kavramlar bozulmuş, kavramlar ifsad edilmiş. Normalde cinsiyeti tanımlamak üzere İngilizce'de bir kavram kullanılıyor. Onun yerine konulan bozulmuş kavramsa gender'dır. Yani birisi biyolojik cinsiyeti ifade ediyor, diğeri toplumsal cinsiyet diye yeni bir kavram uydurdular. Bu kavramla da Birleşmiş Milletler üzerinden meşruiyet devşiriyorlar. Birleşmiş Milletler bunu sürdürülebilir kalkınma amaçları arasına aldı. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının arasına bunu alınca o toplumsal cinsiyet ideolojisi, psikoloji ekolleri başta olmak üzere eğitimden adalete pek çok alanı tahakkümü altına geçirdi. Bugün Amerika'da anaokul, ilkokul çağındaki çocuklar cinsiyet karmaşasına düşüyor. Bu cinsiyet karmaşasına erken yaşta düşen çocuklara sözde uzmanlar diyor ki, ergenlik geciktirici ilaç alsın, reşit olduğunda karar versin. Hormonal yapıyı altüst ediyorlar. Ve burada anne babanın söz hakkı yok. Hedef kitleleri çocuklarımız, yani milletlerin istikbalini hedef alıyorlar diyebilir miyiz? Evet, bütün bir insanlığın varoluşuna yönelen tehdit diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü demografik bir krizle karşı karşıyayız. Bugün Batı medeniyetinde demografik sıkıntılar artık ciddi şekilde tartışılıyor. Ülkemizde de baktığımız zaman bizim hane halkı büyüklüğümüz düşüyor. Yani ortalama hane halkı büyüklüğümüz Türkiye'de 2022 rakamlarına göre 3.17 kişi. Bu ne demek? Sadece bir rakam olarak duyduğumuzda çok anlamı yok belki ama her hanede 3 kişi. Bu tek çocuk demek. En sarsıcı tarafı da bir nesil sonra amca, hala, dayı, teyze kelimelerini kaybedeceğiz. Eğer bu gidişe dur demezsek bu bir toplumsal bağın yok olması demek. Ve bu aynı zamanda nüfus olarak bizim zayıflamamız anlamına geliyor. Ülkemizde evlenme hızı düşüyor. 2001'de kaba evlenme hızımız 8,35 iken 2021'de 6,69'a düşmüş. Bir taraftan evlenme hızımız düşerken diğer taraftan boşanma hızımız da artıyor. İlk evlenme yaşı ise yükseliyor. Bunlar da ülkemizde aile kurumunun alarm vermeye başladığını gösteriyor. Yeni nesilleri nasıl hedef alıyorlar? Amerika'da genç nüfustaki bu artışın sebebi ne? Yapılan telkin ve propagandayla zihinlerin işgal edilmesi, zehirlenmesi. Dijital platformlardaki içeriklere bir bakın. Çizgi filmlerin içerisine kadar girdi bu propaganda. Çok sinsi bir şekilde ilerliyor. Bu propagandaya maruz kalan çocuklar cinsiyet karmaşası içerisine giriyorlar. Pedagojik olarak da zaten erken çocukluk evresinde cinsiyetin oturması aşamasında böyle bir karmaşa evresi var. Tam da burada okullardaki öğretmenler konuyu rehberlik uzmanlarına, psikologlara tevdi ettiğinde o uzmanlar diyorlar ki, bu çocuğun cinsiyetle ilgili yaşadığı şeyde onu özgür bırakmamız lazım. Ergenlik engelleyici ilaçlara başlamak lazım. Amerika'daki tartışmalara bakıyorsunuz, ebeveynlerin söz hakkı yok neredeyse. Niye? Orada bir kavram kullanıyorlar. Çocuğun üstün menfaati. Bu durum sözde uzmanların çocukla ilgili en doğru kararı vereceği varsayımına dayanıyor. Anne baba değil, uzmanlar karar verir. Böylece gelinen nokta %20'ye varan bir oran. Bazıları da diyor ki bu oranların artışının sebebi özgürlük ortamıyla ilişkili. Özgürlükler arttığı için oranlar yükselmiş gibi gözüküyor. Eskiden de bu oranlar yüksekti. Özgürlükler arttığı için insanlar şimdi dile getirebiliyorlar diyor. Peki o zaman şunu sormak lazım. Bu özgürlük ortamında intihar oranları niye artıyor? Bu özgürlükle alakalı bir mevzuysa bununla ilişkili intihar oranlarında da bir artış var. Geçmişte bunları görmüyorduk. Bunların hepsine veriye dayalı olarak bakmak lazım. Ülkemizde bu konunun gündemde olması bir uyanışa da sebep oluyor mu? Evet, hatırlarsanız 18 Eylül 2022 Pazar günü İstanbul Saraçhane'de bir ilk gerçekleşti. 35 bin insan, onlarca sivil toplum kuruluşumuzun öncülüğünde, ki bunun en önemli paydaşlarından bir tanesi İstanbul Aile Vakfı'ydı, muhteşem bir buluşma gerçekleştirdi. Orada LGBT dayatmasına ve propagandasına karşı aslında tüm dünyaya verilen bir büyük aile fotoğrafı vardı. Ardından da Beyazıt Meydanı'na kadar kimsenin slogan atmadığı, kırıp dökmediği müthiş bir de yağmur altında muazzam, huzurlu, sükunetli, vakur bir sessiz yürüyüş gerçekleşti. Bu bir psikolojik eşiğin aşılmasıydı aslında. Çünkü LGBT propaganda ve dayatması insanları baskılıyordu. O baskının ne boyutta olduğunu bir kere daha orada gördük net bir şekilde. Dediler ki bu yürüyüş bir nefret söylemidir. LGBT bireyleri hedef alacaklar. Halbuki biz dedik ki LGBT bireyleri hedef almıyoruz. Biz dünya görüşü farklı pek çok STK aynı dertle bir araya geliyoruz. O gün o insanların bu derdi ne kadar sahiplendiğinin ispatı o yağmurdu aslında. Yani neredeyse herhalde 45 dakikaya yakın kesintisiz ağır bir yağmur vardı ama insanlar milim kıpırdamadı. Bu başka bir şeyin ispatı aynı zamanda. Oraya bindirilmiş kıtalar da gelmedi asla. Otobüslerle insan taşınmadı. Anneler, babalar ve çocuklar tehdide maruz kalan ve bunu hisseden insanlar tehlikenin farkında olan insanlar. Bizim gibi başkaları da var ve biz bir arada bu tehlikeye karşı bir duruş sergilemeliyiz diyerek geldiler. Bence en kuvvetli çığlıktır o sessiz yürüyüş. 35 bin kişinin vakur bir şekilde sessizce yürümesi LGBT propagandacılarının bütün kara propagandalarını da boşa çıkardı. Onlar bunu görmezden gelmeye çalıştılar ama artık o psikolojik eşik aşıldı. Ailelerin bu konuda dikkat etmesi gerekenler neler? Buradaki en dikkat edilmesi gereken yerler dijital platformlar, internet ve sosyal medya. Orada pusu kurdular. Çocuklarımız dijital platformlarda hakikaten bir pusuya maruz. Bizler de ona maruzuz. Bu öyle bir şey ki insan fark etmeden dezenformasyona, kara propagandaya maruz kalıyor. Ve buradaki en büyük tuzaklardan biri de özgüven. Ben bu tuzağa düşmem yanılgısı. Akademik çalışmalar bunun aksini söylüyor. Özgüven sizi daha kırılgan hale getirebilir. O yüzden de müteyakkız, uyanık olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Aile içerisinde her bir ferdin ekran süresini kısaltması çok önemli. Cep telefonları, tabletler üzerinden her birimiz ayrı ayrı sanal dünyada gezinmek yerine gerçek dünyada birlikte kaliteli vakit geçirmeyi öncelememiz gerekiyor. Bunlara maruz kalmamak için nasıl müteyakkız olacağız, zihinde ve kalpte nasıl bir filtre olacak ki bu tehlikelere karşı hem kendimiz hem de çocuklarımızı muhafaza edelim, koruyalım? Bu hakikaten önemli bir soru, ağır bir soru. Buna benim vereceğim en basit cevap aslında kadim olana dönmek olur. Kadim olana döneceğiz, kadim olana yöneleceğiz. Çünkü insanlık on binlerce yıl boyunca bir müktesebat geliştirmiş. Ve kadim olan ayakta kalmış. Ama son 200 yılda, 300 yılda inanılmaz teknolojik değişimler, modernleşme rüzgarları bu kadim olanı kötüleyip yerine modern olanı vaz ediyor. Ama bakıyorsunuz modern hayat insanlara mutluluk getirmiyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafında dezenformasyona karşı tedbir. Bunu ben gıda üzerinden bir benzetmeyle açıklıyorum. Paketlenmiş katkı maddeleri içeren gıdalar var. Bir de organik olanlar var. Enformasyon kelimesi şekle sokulmuş bilgi demektir. Etimolojik kökenine baktığımız zaman şekle sokulmuş, bir forma sokulmuş bilgi demek. Bunu bir şekle sokan var. O şekle sokan kim? Hangi el? Buna bakmamız lazım. Bunun için de hangi katkı maddeleri var? Sağlığımıza zararlı mı değil mi? Bundan emin olmanın yolu katkı maddesi olmayan, şekle sokulmamış hakikatin peşine düşmek. Doğruyla hakikat arasında da bir fark var. Doğru bizim bakış açımıza göre baktığımız yerden gördüğümüz şey. Ama işin hakikati görünenle mahdut değildir. Dolayısıyla doğruyu yeterli görmeden hakikati sorgulamak, hakikatin peşinde olmak gerekiyor. Ama bugünkü teknolojiler, internet, sosyal medya baş döndürücü bir hızla düşünmeden, muhakeme ve filtre etmeden bizim veri tüketmemiz üzerine kurulu. O ortamı oluşturuyor, bizi oraya yöneltiyor. Dolayısıyla biz bütün bu muhakeme süreçlerini pas geçiyoruz. Önümüze konan şey doğruymuş gibi onu doğru bir veri kabul edip onunla hüküm veriyoruz. O hüküm bizi yanlışa götürebilir. Hüküm verirken çok dikkat etmek, hakikatine bakmak, onun görüneniyle yetinmemek gerekir diye düşünüyorum. Burada bir örnek vereyim. Herkesin hafızasında taze. Türkiye'de 11 ilimizde asrın felaketi olarak tanımladığımız bir deprem fırtınası yaşadık. Biz bu deprem sürecinde şunu gördük. Millet olma şuurumuzu kaybetmemişiz. Millet hangi siyasi görüşten olursa olsun kutuplaşmaya dair herkes her türlü fitneyi her taraftan yaymaya çalışırken bütün bunları bir tarafa bırakıp yek vücut oldu. Büyük Türkiye ailesi olarak bu depremde yaraları sarmak için kenetlendi. Ama bu süreçte bir şeyi gördük. Hemen bakıyorsunuz sosyal medyadan, internetten dezenformasyon mekanizması işledi. Ve bu neyi hedef aldı? Milletin dayanışma kapasitesini hedef aldı. Bunu minimize etmek için, bertaraf etmek için, bu afetin altında kalmamız için görünmeyen bir el uğraştı ve işi öyle abarttı ki, hani hükümet karşıtlığını devlet karşıtlığı noktasına taşımaya çalıştılar. Hatta buna dezenformasyon demek hafif kalır. Ben buna psikolojik harp demek gerektiğini düşünüyorum. Yani toplumun psikolojisini çökertip toplumu hedef alan art niyetli girişim. Bu girişim bu milletin sağduyusu, şuuru sayesinde başarılı olmadı ama müteyakkız olmamız gerektiğini ortaya koydu. Her buldukları fırsatta başlarını kaldırıp geliyorlar. Milletimizde bazı değerlerimiz yaşamaya devam ediyor. Hedefledikleri de aileyle beraber bu değerleri de yıkmak değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Kendimden bir örnek vereyim. Benim rahmetli dedemin babası İstiklal Harbi'ne katılmış. İstiklal madalyası sahibi. İstiklal madalyası kanununa göre o madalya büyük dedemizden dedeme intikal etmiş. Ondan babama intikal edecek. Babamdan da bana, benden de inşallah evlatlarımıza. Bu ne demek? Bu o günkü o şuuru biz taşımakla mükellefiz. Bu şuuru nesillere aktarmakla mükellefiz. Mesela sadece o metal parçasını takmak değil, o metal parçasını madalya yapan, anlamlı kılan şuuru aktarabilmek. İşte bununla dertlenmek esas diye düşünüyorum. O yüzden de İstanbul Aile Vakfı gibi yapıların sayısının çoğalması, bunların birbirleriyle münasebetlerinin artması önemli diye düşünüyoruz. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Derdimiz aile kalemizi sağlam tutmak. Efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak evli olanlara bir tavsiyeyle bitirelim. Tasavvufta ana düstur nedir? İncitmeyiniz ve incinmeyiniz. Aile içi ilişkide de biz bu düsturu hakkıyla uygulayabilirsek zaten bütün problemleri çözeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Aile Vakfı Danışma Kurulu üyesi Üner Karabıyık'la yapılan Hane Halkı Büyüklüğümüz Tek Çocuğa Düştü başlıklı mülakatı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak bu akşam. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Hazretleri'nin Mürşidin Gönlündeki Mürit başlıklı yazıyı paylaşacağız. Mürit, sadık olan talip demektir. Allah Teala'nın sevgisiyle ve onun sevdiğine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşkla şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez, geçmişteki günahlarını hatırlayarak başını kaldıramaz. Her işimde Allah'tan korkar, titrer, Allah Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işimde sabreder ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gafletle yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allah'ın evi bilir. Ashab-ı kiramın hepsini radıyallahu anhum ecmain iyi bilir. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiram arasında olanları konuşmamayı emir buyurdu. Mürit bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü sevmenin nişanıdır, alametidir. Mürit kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliyayı kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayeti kerime ve hadisi şerifle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır, aşk sahibi mazurdur. Mürit zeki ve anlayışlı olmalı. Bazı müritler ilk zamanlarında yukarıdaki güzel sıfatlarla muttasıf oldukları halde zamanla bu güzel hal ve sıfatlarını kaybedebiliyorlar. Halbuki bilakis tedenni değil, terakki etmek lazım. Sebebi ise eski müritlerin hatalı, nahoş hareketlerini görerek onları daha ilerlemiş zannettiği için aynı hataları yapmaya başlamakta bir sakınca görmüyorlar. Halbuki bu ulvi yola gönül veren salik, iyi huy, hal ve ahlakça tekamül edemezse, manevi yolda ilerleyemez ve Cenab-ı Hakk'a vasıl olamaz. Herkesin istidatları ayrıdır. Kimileri eski olup uzun zamandan beri çalıştıkları halde bu yolun gereğini ifa edemedikleri, yani lazım gelen ihlas, edep, gayret, sevgi, bağlılık ve itaati göremedikleri için manen yol alamazlar. Kimileri ise 3-5 aylık yahut 3-5 senelik olmalarına rağmen ihlas, hüsnü niyet ve tevazu üzere akıllıca çalıştıklarından çok güzel ve semereli neticeler alırlar. Yaşlıların hatalı hafif hareketlerini benimsememek şartıyla onlara hürmet göstermek ve saygılı olmak İslami adaptandır. Bazı salikler bütün gayretlerini üstazlarının gözüne girmek, iltifatına nail olmak hususlarını harcarlar. Doğrudur. Bu çok güzel bir istektir. Fakat bunun da bir adabı erkanı olduğu muhakkak bilinmelidir. Mürşidinin gönlüne girmek isteyen muhakkak Kur'an-ı Kerim ahkamına dikkatli olup sünnet-i seniyyeye ittiba etmekle mükelleftir. Muhakkak istikamet, sevgi ve şefkat yoluna yönelmesi gerekir. Bunlarla muttasıf olan salik herkesi sever, şefkat gösterir, bu nedenle kalbindeki paslar silinir. Herkese geçimli olur çünkü şefkatlidir, mütevazıdır. İbadetlerinde kusur etmez çünkü Allah'ı sever ve Allah'tan korkar. Muamelatı temizdir çünkü bilir ki muamele temizliği imandan gelir, haramdan sakınır. Çünkü bilir ki haramla kazanılan rızık insan için manevi zehirdir. Akranlarını sever ve onların hizmetinde olur. Çünkü bilir ki onları sevmek üstazını sevmektir. Onlara hizmet etmek üstaza hizmet etmektir. Üstaza hizmet etmekse Allah'ı sevmektir. Ahlakı güzelleşir, hep iyi huylar kendisinde tecelli eder. Bunlar da evratlarını büyük bir agahlık içinde yapıp manevi sohbetlere devamla elde edilir. Haset, nifak, gıybetçilik, baş olma hırsı, tecessüs, suizancılık gibi kötü huylar kaybolur. Ancak böyle salikler sevilir ve korunur. Böyleleri mürşitlerinin gönüllerine girer, sevilir ve iltifatına nail olurlar. Değerli dinleyenlerimiz, Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Hazretleri'nin kaleme aldığı Mürşidin Gönlündeki Mürit başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.